Mısra-i Berceste. Mısra-i Berceste'den merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Mısra-i Berceste'de bu hafta 24 yaşında yayınladığı Kaldırımlar şiir kitabından sonra uzun süre Kaldırımlar şairi olarak tanınan büyük şair Necip Fazıl Kısaküre'nin Kaldırımlar şiirini konuşacağız. 20. yüzyıl Türk şiirinin en güçlü şairlerinden Necip Fazıl Kısaküre'nin sanat hayatında ve fikir dünyasında 3 şiiri önem taşır. Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şiiri Ferdiyetçi ve Bohem döneminin, Çile Metafizik döneminin, Sakarya Türküsü ise toplum meselelerinin ağırlıkta olduğu döneminin mahsulleridir. Bu bağlamda şairin yaşamının birinci döneminin ürünü olan Kaldırımlar şiirini genel hatlarıyla konuşacağız ama öncesinde sizden Kaldırımlar şiirinin yazılma süreciyle başlamanızı rica edeceğiz. Evet. Değerli hocam buyurunuz.
Teşekkür ederim. Kaldırımlar hem Necip Fazıl'ın hem de Türk şiirinin en ünlü şiirlerinden birisi. Girişte ifade buyurduğunuz gibi Kaldırımları yayımladıktan sonra Necip Fazıl Kaldırımlar şairi olarak anılıyor. Demek ki bu kadar güçlü bir şiirle karşı karşıyayız. Tabii Necip Fazıl Kaldırımlar kitabını yayımladığında ki ikinci kitabıdır, tanınan, bilinen genç bir şairdir. Fakat Kaldırımlar şiir sürecinde, şairlik hayatında kırılma noktası veya atılım noktası olacak denli farklı ve güçlü bir şiirdir. Bu şiirin somut bir yazım hikayesi var. Necip Fazıl şiire standart hece şiiriyle başlamış, taze döneminde edebiyat ortamının dikkatini çeken sağlam ürünler vermiş, iyi bir başlangıç yapmış genç bir şairdir. Liseyi bitirdikten sonra Necip Fazıl İstanbul'da Darülfünun'da felsefe öğrenimi görmeye başlar 1924 yılında. O yıl hükümet tarafından Avrupa'ya öğrenim için bir öğrenci grubu gönderilir. Bu Türkiye'den Avrupa'ya Cumhuriyet'in gönderdiği ilk öğrenci grubudur. Bu grubun içerisinde Necip Fazıl da vardır. Necip Fazıl Fransa'ya, Paris'e, Sorbonne Üniversitesi'ne felsefe öğrenimi görmek için gönderilir. Fakat orada bildiğimiz anlamda öğrencilik yapmak yerine tırnak içinde bohem kelimesiyle tanımlayabileceğimiz bir hayat yaşamayı tercih eder. Hatta kendisine ilişkin hatıra kitaplarında veya onu tanıyan kişilerin bazı anekdotlarında okula işte ilk gittiği günlerde bir defa veya iki defa uğradığı, ondan sonra Fransa'dan Türkiye'ye dönüşe kadar bir daha okula uğramadığı bile söyleniyor. Baba Ali isimli bir kitabı var Necip Fazıl'ın. Orada öz yaşam öyküsü diyebileceğimiz biyografik bir kitap bu. Fransa günlerine ilişkin çeşitli bilgiler var. Bu Kaldırımlar şiirine ilişkin de çeşitli bilgiler var. Biz oradaki bilgileri şöyle yorumlayabiliriz. Adeta Fransa'ya gittiği ilk günden itibaren bu Kaldırımlar şiiri şairin içinde birikmeye başlamıştır diyebiliriz. Fakat böyle bir patlayıp şiirin yazılmaya başlama anı diyebileceğimiz bir somut an da var. Bu Paris'teki son gecesidir. Artık öğrencilik yapmadığı hükümet tarafından iyice netleştirildikten sonra Necip Fazıl'ın bursu veya işte ona ayrılan tahsisat neyse bu kesilir. Son bir burs verilir. Bu da dönüş yolculuğu için kullanacağı bir miktar paradır. Necip Fazıl bu parayı da oradaki son gecesinde harcar. Ve bir gece yarısı Paris sokaklarında kaldığı otele dönmektedir. Babali'de bu şöyle anlatılıyor. Pırıl pırıl bir cadde diyor. Paris kaynıyor, cıvıl cıvıl. Her taraf ışık seli. Kaldırımlardan, sokaklardan insanlar akıyor. Ben ise diyor, kimsesiz bir çocuk gibi, parasız pulsuz, tek başıma kaldığım otele doğru yürüyorum. Ben o an içinde kaldırımları içimde yani kurmaya başlamıştım veya yazmaya başlamıştım gibi ifadeleri var. Kaldırımlar şiirini okuduğumuzda da iki şey bizim ilk başta zaten dikkatimizi çekiyor. Bir, büyük şehir olgusu. İki, bu olgu bu yaşantının ürettiği modern insan. Paris'te o büyük şehir atmosferi içerisinde bu şiirin bu biçimde kurgulanması, hissedilip yazılması, şiir okuduğumuz zaman rastlantı değil diyoruz.
Evet, çok güzel bir hikayeyle başladık evet. Aslında. Kaldırımlar şiirinin hikayesini dinlemek de güzel oldu.
Evet.
Öğretici oldu. Peki Kaldırımlar şiirinin yazıldığı dönemde Necip Fazıl'ın ilk şiirlerini hazırlayan koşullardan da söz edebilir miyiz?
Şöyle, biraz önce dediğimiz gibi normal şartlar altında bir hece şairi olarak işe başlamıştır. Fakat ikinci kitap Kaldırımlar bence Türk şiirinin dönüm noktası diye tanımlayabileceğimiz aşamalarından birisidir. Necip Fazıl'ın Kaldırımlar kitabı 1928'de yayınlanıyor. Kaldırımlar şiiri de 1928'de yayınlanıyor. Kaldırımlar şiirinin yayımından kısa bir süre sonra veya 3-4 ay sonra kitap da Kaldırımlar adıyla çıkıyor. Kaldırımlar 1928'de yayınlanmasına rağmen bizim eski alfabe veya Osmanlıca harflerle basılıyor. Şiir de Osmanlıca basılıyor. Kitap da Osmanlıca basılıyor. Necip Fazıl'ın yanılmıyorsam Latin harfleriyle basılan ilk kitabı, üçüncü kitabı Ben ve Ötesi 1932'de. Tabii bu şiir yayınlandıktan sonra ortam hece şiirine alışkındır. Fakat bu bildiğimiz anlamda bir hece değildir. Nasıl bildiğimiz anlamda bir hece değildir? Çünkü ilk defa şiir ortamının daha önce alışkın olmadığı bir konudan, bir durumdan, bir olgudan hatta söz edilmektedir. Bizim normal şartlar altında şiirimizde Necip Fazıl öncesini esas alarak konuşuyorum. Belli bir konu anlatılır bir şiirde. Bir şairde de bir kavram öne çıkar. Bütün konulara o perspektiften yaklaşır. Örneğin Mehmet Akif'i ele aldığımızda Akif 1910'lu yılların başlarında güçlü bir şair olarak Türk şiirine girmiştir. Mehmet Akif'i milletimizin ölüm kalım savaşının, var olup var olmama savaşının şairi olarak görüyoruz. Akif bu bakış açısıyla şiirini kurduğu için bütün toplumsal mesele diyebileceğimiz, sosyal olgu diyebileceğimiz ne varsa şiirinde adeta güçlü bir şekilde tartışmasını yapmış, adeta bunun için şiir yazmıştır. Mesela biz bir önceki programlarımızda Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nı işledik. Yahya Kemal'de de perspektif tarihtir. Ele aldığı her meseleyi bu tarih prizmasından yansıtır. Mesela biz Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nı konuşurken dedik ki cemaatten bir delikanlıyı, genci Malazgirt Savaşı'nda savaşan bir askere benzetiyor. Yani diyelim ki Yahya Kemal bayram namazı için Süleymaniye Camii'ne girdi, cemaatin arasına oturdu, cemaatle birlikte tekbir getirmeye başladı. O coşkulu atmosfer onu otomatik olarak bizim tarihimizin coşkulu anlarına götürüyor. Biraz sağında veya solunda gördüğü bir delikanlıyı, genç bir Anadolu insanını otomatik olarak Malazgirt'te savaşan bir askere benzetiyor. Necip Fazıl'da ise motamot böyle bir perspektif yok. Bu perspektif Sakarya Türküsü'nden sonra başlamıştır diyebiliriz. Sakarya Türküsü de örneğin Çile şiiri var. Kaldırımlardan sonra dönem başı diyebileceğimiz 40'lı yılların sonunda yazılmıştır Sakarya Türküsü de. Orada da mesela Yahya Kemal'in tarih kavramına topladığı yeniden diriliş, güçlü büyük bir ülke millet oluş şartını biraz daha somutlaştıran bir şair kişiliğiyle çıkar karşımıza İslam diyerek. Fakat bizim bu kaldırımlardan Çile şiirine kadar yazdığı şiirler modern yaşantının ürettiği sorunlarla hesaplaşan, bu sorunlar karşısında ayakta kalmaya çalışan bir kişilik, konuşan kişi veya kahraman çıkar Necip Fazıl'ın şiirlerinden. Türk şiirini, Türk edebiyatını modern insan ve modern yaşantı içerikleriyle tanıştıran şairdir Necip Fazıl. Necip Fazıl'dan önce bu somutlukta konuşan bir şairimiz veya edebiyatçımız yoktur. Varoluş sorunu diyebileceğimiz bir meseleyi Türk şiirine taşıyan şairdir Necip Fazıl. Yani ben kendini kavrayan insan olarak ben bu dünyada, bu hayatta ne yapacağım, ne işim var, yaşamamın anlamı ve amacı nedir gibi bir soru çerçevesinde felsefe eğitiminin Batı'da o büyük şehir olgusu içerisinde yaşamış olmasının da bunu Türk şiirine taşımada veya doğrudan ifadede bilmiyorum etkisi olmuş olabilir. Ama Necip Fazıl'dan önce bu modern içeriği tartışan, kendi varlığını ve varlığının anlamını tartışan bir şiir yok.
Evet, aslında şairin kendi benliğini ve duyuşunu açığa çıkardığı sorular evet. ekseninde
evet.
şiirlerinin temel ışığını oluşturduğunu da söylemek mümkün.
Evet. Biz bununla, çok özür dilerim, bu yaklaşımla 50'li yıllarda ikinci yeniyle karşılaşıyoruz. Yani ikinci yeni daha doğrudan, hatta bütünüyle ikinci yeni eşittir varlık gerekçesi yapılacak ölçüde bu varoluş sorunundan hareketle kurmuştur şiirini.
Evet. Değerli hocam, dilerseniz şimdi Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şiirinden bir bölümle devam edelim. Sonrasında
tabii.
söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Tabii. Kaldırımlar. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler, kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman, sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.
Şiirin geneline baktığımızda kaldırımlarda şiirdeki sözcüklerin duygu değerinden çokça yararlanılmış ve daha şiirin başlığından itibaren okuyucu şiirin atmosferini çekinmeye başlanmıştır. Şiir boyunca evet. tekrar edilen kaldırım ve sokak sözcüklerinin çağrıştırdığı anlamlar sizce nedir ve hareket ahenk nasıl sağlanmıştır?
Evet, şöyle mesela dedik ki biraz önce Kaldırımlar şiirini hazırlayan koşullar nelerdir? Aslında koşul falan yok ortada. Yani Necip Fazıl'ın deha kelimesini kullanmamızda bir sakınca yok burada. Yani o sanatçı, büyük sanatçılara özgü yaratıcılık diyebileceğimiz bir olay var. Kaldırımlara ilişkin şöyle bir anekdotu hatırlattı bana sorunuz. Cahit Sıtkı Tarancı ile karşılaşır Necip Fazıl 30'lu yılların sonlarında. Bizim şimdi Çile diye bildiğimiz senfoni başlığıyla yayımladığı bir şiirden sonradır bu karşılaşma. O zaman yani 37-38 yıllarında oluyor bu karşılaşma. Tarancı'ya senfoniyi nasıl bulduğunu sorar. Senfoniyi okudun mu? Okudum. Nasıl buldun? Cahit Sıtkı Tarancı da tabii ki güçlü ve büyük bir şiir anlamında Necip Fazıl'ın sorusunu cevapladıktan sonra şöyle der ama benim favorim ve bence başyapıtınız Kaldırımlar'dır der. Necip Fazıl Tarancı'nın bu cevabı üzerine şu anlamda bir cevap verir. Yani şiir ne kadar kaliteli olursa olsun ben diyor kolay anlaşılan ve sevilen işlerden nefret ediyorum. Onun için çileyi daha çok önemsediğini Cahit Sıtkı Tarancı'ya söylüyor. Fakat Tarancı'nın da Kaldırımları daha çok beğenmesinin nedeni bence kendi şiirine daha yakın bulması. Çileye nazaran Kaldırımları kendi şiirine daha yakın bulması. Tarancı'da da Kaldırımlardaki duygu veya duygulanma tarzı bir yaklaşım vardır. Kaldırımlarda mesela kaldırımlar kelimesi kişileştiriliyor. Biz edebi sanatlardan çok fazla bahsetmedik bu programımızda ama kaldırımlar ve ben diyor. Yani sokaklarda iki kişi var diyor. Biri kaldırımlar, biri de ben. Bu gece yarısında iki kişi uyanık. İşte biri benim, biri de uzayan kaldırımlar veya kaldırımlar içimde yaşayan bir insandır. Benim kaldırımlardan, sokaklardan başka kimsem yok anlamına da geliyor. Bu derece somut bir yalnızlık içerisinde aynı zamanda. Necip Fazıl'ın ilk üç kitabını toplayan Ben ve Ötesini okuduğumuzda da zaten en çok öne çıkan tema yalnızlık. Fakat Necip Fazıl özellikle bu Kaldırımlar şiiriyle ki Kaldırımlardan sonra Kaldırımlar 2 ve Kaldırımlar 3'ü de yazmıştır Necip Fazıl. Çünkü Kaldırımlar şiirin 2 ve 3'ün için yazmıştır. Kaldırımlar ilk yayınlandığında mesela bunun birinci bölümü anlamında bir uyarısı yoktur. Normal Kaldırımlar başlığıyla yayınlanmıştır. Fakat çok fazla ilgi görünce ortamda büyük bir olasılıkla 1-2 ay sonra Kaldırımlar 2 şeklinde ikinci bölümünü, 1-2 ay sonra da Kaldırımlar 3 şeklinde üçüncü bölümünü yayınlamıştır. Kaldırımlarla birlikte Otel Odaları, Bu Yağmur ve Sayıklama şiirleri bu ben ve ötesindeki yalnızlığı ruhsal, psikolojik veya ontolojik olarak derinleştiren şiirlerdir. Bu da biraz önce dediğimiz gibi yani bu şiirleri yazmanın koşulları ortamda olmamasına rağmen orijinal bir başlangıç noktası anlamında bu varoluş meselesini Türk şiirine getirip tartışan simge bir şiirdir Kaldırımlar şiiri.
Kaldırımlarda muhteva ile şekil bir yürüyüş temposuna göre düzenlenmiş. Önce şairi sokakta ilerlerken görüyoruz. Sokaklar karanlık ve fırtına yüklü bir şekilde tasvir ediliyor. Üçüncü parçada ise şair dış alemin kendisinde uyandırdığı korkulu ruh halini tasvir ediyor. Son dörtlüklere geldiğimizde ise şair tekrar sokakta yürüyor ve sokaklarda ölmek arzusunu ifade ediyor.
Evet.
Efendim bu kısa tahlil gösteriyor ki şiirde ele alınan duygular şiir boyunca değişiyor ve bir sonuca doğru gidiyor. Şiirin muhtevasına görülen ve duyulan unsurlar sizce nasıl değişiyor ve kaldırımların bir kompozisyona göre düzenlendiğini söylemek mümkün mü?
Evet, kompozisyon bahsinde Necip Fazıl'ın çok usta bir kurgu yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü bunu yapmasa bu denli güçlü ve büyük şiir üretemez. Kaldırımları biz bir bütün olarak önümüze koyduğumuzda da temelde ne diyoruz? bir insan tekinin ıstırabı, fakat bu metafizik bir mahiyet taşıyor. Metafizik bir mahiyet taşıyor cümlesi biraz anlamsız bir cümle oldu. Kendi varoluşunu tartışan bir yapıya dönüştürüyor. Yani kaldırımlar tek başına somut olarak yalnızlıktan şikayet eden bir insanın şiiri değil. Yani ben işte kimsesiz kaldım anlamında bir şiir değil kesinlikle. Biz o varoluş sorunsalının bu şiirdeki kişiyi konuşturduğunu görüyoruz bu şiiri okuduğumuz zaman. Yani bütünüyle içsel nedenlerdir şairi konuşturan. Atmosfer büyük şehirdir. İndirgemeci bir yaklaşımla yalnızlık, korku ve ölüm bu şiirde en çok ön plana çıkan konulardır. Fakat buradaki yalnızlık varoluşsal sorgu ürünü bir yalnızlıktır. Büyük şehirde, modern hayat içinde ve karşısında diyelim, tek başına kalmış, kendi açmazlarını, sorunlarını trajedi boyutunda yaşayan bir ruh hali var karşımızda. Ve bu ruh hali de Türk şiirine ilk defa Necip Fazıl'la gelmiştir. Biz bütün bu yorumları şu cümle ile bağlamalıyız bence. Bir yaşantı şiiri kaldırımlar. Oysa yaşantı şiirine Türk şiiri Necip Fazıl'a kadar çok fazla alışkın değil. Necip Fazıl'a kadar şair genellikle bağlı bulunduğu düşünce dünyası veya sanat anlayışı doğrultusunda belirli konuları işte kuyumcu titizliğiyle işleyip okuyucuya sunan bir yapıda. Fakat kaldırımlar, otel odaları, bu yağmur, sayıklama gibi şiirler somut bir biçimde yaşantı şiiri. 1950'li yıllarda doğrudan modern şiire geçtiğimizde de bu yaşantı şiiri daha başat bir konuma yükselecek. Modern şiir demişken de ikinci yeninin Türk şiirinde gerçekleştirdiği modern atılımı Necip Fazıl 1920'li yıllarda tek başına gerçekleştirmiştir diyebiliriz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Bu hafta Necip Fazıl Kısaküre'in ahenk, hayal ve duyguyu çok yoğun bir şekilde birleştirdi. Şairin en güzel şiirlerinden biri olan Kaldırımlar şiirinden söz ettik. Önümüzdeki hafta Mısra İberces'te de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Başını bir gayeye satmış kahraman gibi, etinle, kemiğinle sokaklarınmalısın. Kurulup şiltesine bir tahtaravan gibi, sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri, erimiş ruhlarınız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş onun göz bebekleri. Onun taşı erimiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var. Sükût gibi müzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Yaz atlı süvari, koştur, atını koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar kaldırımları. Bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece, vecd içinde başı dik hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm deyince, yolumu bekleyen genç, hadi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem, fecre kadar yürür de, heyhat, o bir ince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım. Onu bir başkasına ram oluyor sanırım. Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın, bugün bir acı duymasın gözyaşımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı. Bilirim, kalkmayacak bir yar gibi başımdan. Mısra-i Berceste.